Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Abdullah Uçar. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Artık böyle kadim misafirlerimizden, kadrolu misafirlerimizden Abdullah Hocam.
Estağfurullah.
Şimdi Abdullah Hocam, size daha önce de iki işinizden ikincisiyle ilgili programlar yapmış idik. Yani halk sağlığı kısmı ile ilgili.
Evet.
Bir takım temel halk sağlığı problemlerine değinmeye çalışmış idik. O konu daha çok su kaldırır, çok konuşulacak bir var ama biz bugün artık böyle sofistike meseleleri konuşmaktan vazgeçtik. Çok pratik bir şey konuşmak istiyoruz.
Evet.
Malumunuz bir dinleyenimiz, bir vatandaşımız hekimle ilgili, sağlıkla ilgili içinde sağlık geçen cümle kurulmuş bir meselesi varsa, ehliyet raporu da buna dahil, ehliyet çıkarma evrakı evet. da buna dahil.
Av tüfeği raporu falan.
Av tüfeği raporu, spor yapar yapmaz vesaireler. Evet. Bunlarla ilgili ilk müracaat etmesi gereken yer, ilk edebileceği yer, mecburen gitmesi gereken yer, kolaylıkla gideceği yer aile hekimleri.
Evet.
Daha önce birkaç programda sizinle aile hekimleri ne iş yapar Abdullah Hocam bir anlatıverin demiştik. Ve hatta iyi hatırlıyorum, sizin dertlerinizi dinleyelim biz bugün dediğimizi hatırlıyorum. Hatta bugün bir soru var ona uygun. Uygunsuz rapor talepleriyle ilgili konuşmuştuk hatırlıyorum ama epeyce evet. oldu bildiğim kadarıyla. Şimdi bugün özellikle çok gelen sorular, aile hekimliği sistemiyle ilgili sorular, aile hekimliğinin tıbbi kısmı ama daha çok idari kısmıyla ilgili sorular. Sahiden ben düşünüyorum hekim olarak, ya benim bir aile hekimim varmış, kim bilmiyorum. Çünkü hekim bu sisteme geçildi, ben Erzurum'da mecbur hizmet yapıyor idim. Uzunca bir süre benim aile hekimim yoktu. Bir ehliyet mesele için dediler ki gidip aile hekimini bulacaksın. Benim böyle bir hekim yok, Erzurum'a mı gideceğim meselesi olmuştu. Daha sonra işte bir şekilde yan yollardan çözmüştük. Bugün müsaade ederseniz bu tip meselelerden bize ve size gelen soruları derlemeye çalıştık. Size tek tek arz edelim, cevaplarını rica edelim.
Eyvallah.
İnşallah.
Ben de girizgaha birkaç katkıda
buyurunuz.
Bulunmak isterim.
Buyurunuz.
Daha önce biz aslında aile hekimliği biraz teknik olarak tanıttık. Yani burada işte neler yapılır, insanlar buradan nasıl faydalanırlar, neler var gibi. Yalnız şu kısım tabii boşta kalıyor. Biz tabii sistemi ideal olarak güzel bir şekilde anlatıyoruz ama
yukarıdan bakarken böyle.
Yani evet, hani madalyonun bir tarafı güzel. Yani hoş görüntü. Yalnız birçok insanla sahada karşılaşıyoruz. Bazen onların bilmemezliğinden, bazen bizim doğru tarif edemememizden, bazen mevzuatın karışıklığından böyle insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Ha, şu sözler çok sık işitiliyor. Ya bazı aile hekimleri işte örnek veriyorum kolay rapor veriyor, bazıları niye uyuzluk yapıyor?
Niye yapıyorlar
yani
hocam?
İşte bunun gibi şeyler ve genelde işte bazen kızgın aile hekimleri falan görebiliyoruz. Bunları aslında kızdıran sebepler var. Yani herkes sanmasın ki kendisi gibi efendi efendi gidip bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla burada aslında aile hekimliği bir alet ve biz bu aleti nasıl iyi kullanırız, yani işimize yarar, nerede faydalanırız, onu daha pratik örneklerle bugün konuşmak iyi olacak. Çünkü böylece hem istifade etmek isteyenler yorulmayacaklar, hem doktorla boşu boşuna
uğraştırmayacaklar.
Gerek yok. Yani mutlu mesut bir şekilde bu hizmetten faydalanmanın yolları
i̇nşallah,
da var.
İnşallah. Şimdi Abdullah Hocam, sistem şöyle mi? Bizim oturduğumuz yer itibariyle mekanımıza en yakın aile hekimliği biriminde bir aile hekimi benim aile hekimim ve ben onun nüfusuna kayıtlıyım. Öyle mi hocam?
Şimdi hocam, aile hekimliklerine 4000 kişilik bir kayıt var. Herkes normalde, yani genellikle diyorum, herkes için geçerli değil bu, kendine en yakın aile hekimine kayıtlı. Mesela hemen oradan konuya girelim. Siz Beykoz'da oturuyorsunuz. Üsküdar'a geldiniz, bir aile hekimine ilaç yazdıracaksınız. Veya bir işinizi göreceksiniz. İlk karşılaşacağınız cümle şu: sizin aile hekiminiz burada değil.
Sistem beni otomatik atmıyor mu? Taşıdığım adresi dayalı nüfus kayıt sistemiyle.
Hayır. Bu mesela önemli konulardan bir tanesidir.
Ne oluyor peki hocam? Ne yapacağız?
Nüfus müdürlüğü ne sizin kayıt yaptırmış olmanız aile hekiminizin otomatik değişmesi anlamına gelmiyor.
Ama böyle olması lazım hocam. Bence doğrusu buydu.
Keşke.
Ama neyse.
Belki o da yapılır. Yani basit bir şey olmasına rağmen bu çok insanları yoran bir şey. Burada yapılması gereken şey biraz basitleşti. Daha kolay oldu. Bu programı dinleyen dinleyicilerimiz daha bunu kolaylıkla başarabilecekler. Eskiden ilçe sağlık müdürlüklerine bir sürü dilekçe falan ver,
evet,
uğraş
evet.
git vesaireydi bu. Şu anda çok basit bir yolu var. E-Nabız diye bir program var. Sağlık Bakanlığı'nın başarılı programlarından bir tanesi.
E-Devlet'ten girilen E-Nabız
mı? Aynen öyle. E-Devlet'ten girilen E-Nabız. Oraya giriyorsunuz. Orada bir aile hekimi değiştir butonu var. Tıklıyorsunuz. 3 veya 4 gün içerisinde aile hekiminiz değişiyor.
Değiştir diyorum, o beni birine atıyor gene,
hayır,
o mahalledeki
hayır.
mi?
Değiştir dediğiniz an siz seçiyorsunuz.
Hmm.
Kendi mahallenizde. Artık
seçtim ama 5 tane doktor var, hepsi dolu, 4'er 1000'i doldurmuşlar, ben ne olacağım?
Bu sefer ilçe sağlığa başvurmanız gerekiyor ama şöyle şu anda öyle bir durum yok.
Ha, her yerde bir boşluk bulunabiliyor.
En yoğun yer İstanbul. İstanbul'da bile öyle bir yer.
Peki, birinci sorunun cevabını aldık. İlçe değiştirdiğim zaman veya mekan değiştirdiğim
otomatik
zaman
otomatik değişmiyor.
E-Devlet'e, e-Nabız'a giriyorum. Aile hekimi değiştiriyorum. Aynen. Devlet Baba bana diyor ki sen git Doktor Abdullah'ı vur.
Aynen öyle.
Peki,
mesela, çok güzel. Mesela il dışından gelen kişiler için de aynı şey geçerli. Mesela bir dinleyicimiz mesela atandı, öğretmen oldu, geldi İstanbul'a. Aile hekimliği hala Bingöl'de veya Niğde'de. Yani bu kişi sanmasın ki ben kaydımı oraya nüfusta geçirdim, o da otomatik
tamam
geçiyor.
Hocam, beklemiyoruz. Her şeyi devletten beklemiyoruz. Mesaj alın abicim.
Evet, e-namızdan değiştirebiliyor.
Şimdi basit sorularımız var Abdullah Hocam. Tamam, bu teknik bilginin teşekkür ediyoruz. Üst düzey bir bilgi oldu
bu. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurunuz. O konuyu hemen antır parantezi öyle geçelim. Değiştirdi aile hekimini. Bir sonraki değişikliği nasıl yani? İki günde bir aile hekimi değiştirebilir mi mesela?
Değiştirebilir miyim?
3 ayda bir değiştirebilirsiniz. Bir kişiyi seçtiniz, en aşağı 3 ay orada duruyorsunuz.
Son kullanma tarihi mi diyorsunuz?
Tabii. Aksi halde hizmetin verilmesinde sorun yaşanıyor. Çünkü biz aşılarımızı vesaire ona göre ayarlıyoruz. Hmm. Şimdi bir bakmışız kişiye ayrılmış falan. Yani böyle bir
5-6 çocuklu bir aile tabii, düşünün. Uygun, sistemi çökertir.
Tabii, uygunsuzluk oluşturuyor.
Peki. Şimdi hocam çok basit, çok pratik bir hocam. Bir soru. Aile hekimliğine geldim muayene olmak için. Kimliğimi evde unutmuşum. Muayene olamaz mıyım?
Olamazsınız.
Yani bir nüfus kağıdı hocam, kimlik numaramı söylesen.
Şöyle söyleyeyim, özeti şudur. Kimlik yanınızda olmadığı sürece resmi hiçbir işlem yapılamaz. Bu bir suçtur. Burada ne yapılabilir? Ancak şöyle bir gerekçe olabilir. Kendi kayıtlı aile hekiminizdir. O sizi tanıyordur, siz onu tanıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten biz sürekli aynı nüfusa hizmet verdiğimiz için kişiyi tanıyoruz.
Tamam.
Yani burada amaç ne?
Yüz aşinalığı bu mesele hocam.
Ya mesele, ben kişiyi örnek görüyorum. İşte Sadık amca. Ya Sadık amca zaten haftada bir gelen amcam. Yani zaten bende bütün kayıtları var. Hani tansiyon ilacı da bitmiş. Şimdi zaten tansiyon ilacı bitmiş adamı tekrar eve götür getir yapmıyorum. Ama resmi olarak diyelim bir kişi... bu ne yapar? Yani sistemin yanlış kullanılmasına, dolandırıcılığa, bir kişinin yerine başkasının muayene olmasına, böyle şeylere sebep olabilir.
Peki Abdullah Hocam, şimdi çok güzel. Ben sizin insani tarafınızı da bildiğim için siz Sadık amcaya kıyak yaptınız. Ama bu kaydı Sağlık Müdürlüğü de dinliyor. Size demeyecek mi Abdullah Bey, nüfus kağıdı görmeden iş yapamazsın?
Hayır, çünkü Sadık amca benim hastam. Ben onu tanıyorum ve bu sorumluluğu o yüzden almış oluyorum zaten. O Sadık amca, yani onu biliyorum. Ama burada mesele nedir? Ben kişiyi tanımıyorum mesela. Karşımda bir kişi var. O gerçekten Ahmet mi, Mehmet mi?
Ha, yani, resmi dairede işlem. Ama nedir? Acil bir ihtiyacı olsa muayene eder, ihtiyacını görürüm.
Ya, örnek veriyorum. Gitmiştir, arkadaşının TC numarasını ezberlemiştir. Hmm. İş görmeye kalkar. Yani bu SGK'yı dolandırmak olur, bakanlığı dolandırmak olur.
Ama şimdi Abdullah Hocam, şöyle ayıralım o zaman meseleyi. Falanca zat geldiğinde sizden iki talepte bulunabilir. Bir, hekim olarak muayene olma ihtiyacını arz edebilir. İkinci ihtimalle resmi evrakla ilgili. Evet. Bu işlerin zaten yapılmaması çok doğal. Tabii ki yapılmayacak. Ama geri kalan kısmı bir yanlış anlama olmasın. Hasta gelmiş de kolu kırılmış. Şu ve bir de Abdullah Bey muayene eder.
Tabii ki. Tabii
yani
ki.
Sağlık ama, kısmı verilir ama bürokratik kısım için evrak şarttır.
Yani evrak şarttır.
Evraksız, bunu anladık.
Tabii, evraksız geldiklerinde aile hekimi olmaz bu kardeşim deyince ısrar etmeye gerek yok. Yorulmasın yani gelenler.
Peki.
Gidip kimliklerini getirsinler.
Resmi kimlik, nüfus kağıdı, işte
sadece
pasaport
resmi
vesaire.
Sadece resmi bir evrak yani.
Peki. Evet. Şimdi hocam iki tane soru var. Biz aradan girmiş bulunduk ama. Aile hekimim Yozgat'ta, evlenip İstanbul'a geldim. Hangi aile hekimine gideceğim? Beykoz'dayım, Üsküdar'a taşındım. Otomatik kayıt alıyorum soruları burada var. Nedir cevap? Verdik. Mutlaka zaten gelin e-kayıttan, e-nabızdan kayıt yaptırın.
Aynen.
Şimdi bunlar taşınmış idi. Taşınmadım, seyahat için Mersin'e gittim. İlaç yazdırmam gerekiyor.
Çok güzel bir soru. Mesela insanların seyahat özgürlükleri var. Yani haposu aile kim mi değiştirecek bunlar? Hayır. Misafir hasta diye bir şey var.
Hayır.
İl değiştiriyorsanız, mesela İstanbul'da kayıtlısınız, Mersin'e gittiniz. Mersin'de
taşınmadım, seyahat
ettiniz. Yok, seyahat ettiniz. İl dışına çıktınız yani. Veya yolculuğun ara rotasındasınız. Önemli değil. İl dışına çıktığınız an bütün aile hekimliklerine misafir hasta statüsünde gidip muayene olabilir, işinizi görebilirsiniz.
Peki o hekim arkadaş beni reddedebilir mi?
Hayır.
Acil bir problemim yok. Basit bir öksürükten
Hayır,
gittim.
Hayır, reddedemez. Muayene etmek durumundadır. Bu mevzuaten bir hükümlülüktür yani.
Yani bir aile hekimi kendine kayıtlı 4000 kişiye bakar. Evet. Onun dışında kapıdan rastgele gelen 5 hasta 5 hekime bölüştürülür.
Değil, gibi. İl dışından gelen 5 hasta 5 hekime bölüştürülür.
Tabii yani dışarıdan gelenleri kastediyorum.
İl içerisinde bakmak zorunluluğu yoktur mesela.
Ha, bu misafir demek, bu demek.
Aynen. Misafir demek il değiştirmesi gerekir. Yani Sultanbeyli'den Sultan Gazi'ye gelen birisi misafir değildir.
Hocam yapma, gözünü seveyim. İzmit'e
arada 90 kilometre vardır ama
namazlar bile seferi oluyor.
Evet.
Peki.
Maalesef.
Benim aile hekimim evime yakın. İş yerine yakın bir hekime gidip ilaç yazdırmak istiyorum mesai arasında. Nasıl yaparım?
Resmi olarak yapmak zorunda değildir aile hekimi. Çünkü siz orada misafir hasta olmamış oluyorsunuz.
Ha, şehir değiştirmemiş oluyorsunuz.
Şehir değiştirmemiş oluyorsunuz.
Peki bana böyle bir faydası olmak için iyilik olsun diye yapabilir mi?
İsterse yapabilir.
Bunun için kağıt reçete mi yazıyor, e-reçete yazmak mı?
Yok, e-reçete yazıyor.
Yani nüfus kimliğimi
biraz... Kendi hastası gibi işlem yapabilir.
Peki.
Bu tarz durumlarda emredici değil de hekime karşı
rica edici
olmak lazım. Çünkü o adam bunu yapmak zorunda değil.
O zaman burayı bir açalım Abdullah Hocam. Şöyle bir vurgular mısınız mesela? Bu iş nasıl çözülür?
Tatlı dil yılanın deliğinden çıkartır.
Tamam, hekim arkadaşlarımız yılan değildir ama yılanı çıkaran tatlı dil.
Evet.
Hekiminiz olmayan hekime de iş yaptırtır.
Ya bu aynı esnaf ilişkilerinde de böyledir. Yani bir esnaf diğerinden borç isteyebilir. Vermek zorunda değildir. Yani ama verir.
İşin
yani,
raconunda var.
Ya bu olan bir şey yani. Dolayısıyla peki, bizim işimizin de sanatın böyle tarafları var.
Yeni taşındığım yerde çok iyi bir aile hekimi varmış. Herkes onu methediyordu. Ben de ona kaydımı aldırmak istiyorum. Ne yapmam lazım?
Bu aile hekimine yine e-nabıza giriyorsunuz.
Ama 4000 kişi diyorsunuz, doludur o muhtemelen.
4000 kişi doluysa ve onun çalıştığı yerde başka kişilerde boşluk varsa siz o kişiye atanamazsınız.
Peki orada diyelim 4 hekim var, 4x4 16.000 dolular. Beni 4001. olarak almak zorunda mı?
Size yakın başka birime bakar ilçe sağlık müdürlüğü.
Her koca 4000'i doldurduysa giremiyorum yani.
Orası kırmızı çizgi.
Peki kabul ederse bu hekim arkadaş
kabul ederse alabilir.
Ha, 5000'e kadar çıkar.
İstanbul'da yanılmıyorsam 5000 6000'e kadar hastası olan yerler var. Aynen. Ama bunlar çok ekstrem örnek. Yani çok şey değil.
Bu talepte bulunmayalım, ısrarcı olmayalım diyorsunuz yani.
Evet. Yani hekim istese bile şu anda zaten bakanlığın programına göre 2500'e düşürülmesi hedefleniyor bu rakamların. Hı hı. Yani insanların daha rahat hizmet alması için. Çünkü çok yoğunluk var. Bu peyderpey düşecek zaten. Yani bu problem şu anda büyük oranda kalkmış vaziyette.
Peki. Annem Bulgaristan'a gitti tatile. Onun ilaçlarını yazdırabilir miyim? TC'nin olsun biliyorum.
Burada Bulgaristan'ı öne çıkarmamızın bir sebebi var. Özellikle Sultan Gazi gibi muhacir mahallelerinin fazla
evet,
olduğu yerlerde.
Bizim Bayrampaşa falan da öyle.
Evet, bütün anneler babalar Bulgaristan'da, evlatlar ilaç yazdırmaya çalışıyor.
Şimdi bir dakika, yazdıracak da anne zaten Bulgaristan'da otobüsle mi yollayacak?
Otobüsle yollayacak.
Tamam yapacağız.
Şimdi ilginç durumlar tabii bunlar. Yalnız şöyle bir durum var. Bunun resmi olarak yapılabilirliği sıfırdır. Böyle bir şey yapılamaz. Kişinin kendisi olmadan...
İlaç yatmak diye
İlaç şey yazılamaz.
Ya da yatalak raporu falan olacak.
Ancak öyle olur. Onu da biz zaten gidip görüyoruz. Yani o kişiyi tanıyoruz. Bu kişi yatalaktır, evdedir. Ona göre de yürüyemeyeceği için de biz yazıyoruz. Ama teyze zaten Bulgaristan'da. Yani yurt dışına çıkmış. Hani şehir dışı da değil. Yani dolayısıyla burada bu teyzenin ilaçları burada yazılamaz. Bu SGK'yı dolandırmaya girer. Yani
ya hocam elinize mi yapışacak zaten belli ilaçları yazı verseydik?
Hayır, bu usulün dışına çıkmış oluyoruz biz. Yani belki kişinin ihtiyacını görmüş oluyoruz ama.
Peki sistem müsait mi abla hocam? Mesela dedi ki teyzem gidecek, ben burada 3 ay kalacağım Bulgaristan, niyeti o.
Evet.
İlaçları da elindeki ilaçlar 2 ay sonra bitecek, raporlu tansiyon ilaçları.
Evet.
Bir ay bir boşluk kalıyor gerçekten. Bunu git Bulgaristan'da mı hallediyoruz? Bunun
kişiler,
çözümü olur mu?
Maalesef yani bunu kişiler kendileri ayarlamak zorundalar. 3 aylık ilacın başında yani programını ayarlayacak veya eczacısıyla konuşacak. Mesela ilacını alacak, reçetesini yazdıracak
falan. Artık böyle
gayri
resmi işte çok açık etmeyin yani, isterseniz Abdullah Hocam. Böyle işler yok, yapılıyor bildiğiniz
yani
kadarıyla.
Yani bu defakto olarak her yerde olan şeyler ama çünkü tansiyon ilacı bu yani. Kişinin günü gününü de uyuyamıyor yani. Mutlaka bitiyor, bir şey oluyor. Hatta ilaçlar aynı anda da bitmiyorlar. Yani birçok o konuda da sorun var. Vatandaş o açıdan mağdur yani. 28 tabletlik ilaçla 30 tabletlik ilaç aynı anda bitmiyor. Her ilaç için gelmesi gerekiyor kişinin.
Bunlar, ya evinde olsa gider gelir iyi olur da.
Evet yani mevzuaten düzeltilmesi gereken şeyler ama Bulgaristan'da bir teyzeye Türkiye'de ilaç yazılamaz. Hatta kendisi olmadan yani kendisi o mahallede olmadan kimseye ilaç yazılamaz.
Yazılması halinde
suçtur.
Şikayet ya da teftiş esnasında tabii hekim suçtur. Devleti dolandıran adam pozisyonu.
Hekim öyle olur, hasta da olur.
Yani ha, ikisi birden.
İkisi birden organize SGK'yı dolandıran insanlara dönüşüyor.
O kadar demeyelim Abdullah Hocam ya, bir tansiyon
ilacı almış olduk. Hayır, yani biz öyle görmüyoruz. Hukukçular öyle görüyorlar. Yani mahkemeye gittiği zaman savcı
peki,
vaziyete böyle bakıyor.
O zaman
bakıyor.
Bu konuda devletimiz bir çözüm bulsun diyoruz.
Tabii.
Çocuğa okuldan gelirken aile hekimine git muayene ol gel dedim. Aile hekimi bakmamış. Durumu anlamadım. Çok da kızdım aile hekimine. Demiş bir dinleyelim. Ne demek Abdullah
Hocam? Şimdi ailelerin evde işleri var. Ablalarımız akşama yemek yetiştirmeye çalışıyor. Babalar işte. Dolayısıyla...
Çocuk da başım ağrıyor deyip duruyor. İyi okula git, çıkarken de aile hekimine
uğra.
Tabii
bir aile hekimine uğra da işte bir başın
niye
ağrıyor.
Niye bakmamış?
18 yaş altındaki bir insana yanında velisi olmadan sağlık hizmeti verilemez. Bunu kimse vermemelidir. Özellikle yanında velisi yokken. Çünkü o çocuğun kendi kararlarını kendisi alma yükümlülüğü yoktur. Eline bir resmi evrak da verilemez, reçete de verilemez, muayene de edilemez. Neden? Yani bunu muayene eden kişi yani yine hukuka gelmiş oluruz ama sonuçları itibariyle hani tedbir edelim.
Burada bir haklılık var gibi sanki ama yani.
Haklılık olabilir. Yani şu açıdan biz bağlanıyoruz aslında. Elimizi kolumuzu bağlayan şey şu. 18 yaş altında hukuken mesul sayılmayan bir kişiyi kendi rızası dışında biz muayene etmiş sayılıyoruz.
Ya Allah korusun hocam, şu an gündem malumunuz şey, kayıp evet, çocuklar, evet, çocuk istismarı falan tabii, falan falan. Buradan neticede burada bir sürü hekim, iftira tabii, mevzuu tabii, da tabii, çıkar, tabii, mağduriyetler de çıkar.
Yani hekime en ufak burada iftira durumunda hekim hiçbir şekilde kendini savunamaz.
Laf anlatamayacak.
Hiçbir şekilde savunamaz. Bu yüzden 18 yaş altındaki bir çocuğa muayene yapılamaz velisiz. Resmi evrak da verilemez. O evrakla diyelim gitti bir dolandırıcılık işine karıştı. Yani veya birisine verdi, hiç ummadı yani. Bir şeyler oldu. Çocuğun kendisi de planlamamış olabilir.
Başa geliyor mu bu tip şeyler?
O, evet, oluyor. Dolayısıyla burada ne olabilir? Yani burada direkt hekim, yani hakim karşısında sen nasıl verdin yani? Bu olamaz peki, bir şey.
Şimdi abla hocam, burada aslında sıkıntı şu çıkıyor. Yani biz hiçbir zaman böyle bir batı karşısında ezilmişlik falan duyan insanlar değiliz ama bizim doğu tipi iş görme tarzımızdan kaynaklanıyor. Şimdi biraz, çocuk gelivermiş, öksürüyor. Bir bakıversen hocam. Böyle anlıyor. Tabii ki bir bakıverelim. Yani bir hasta bakıvermek, 182'den 183'e çıkmak benim için bir iş değildir. Evet. Bunun da işini görmek bir meseledir. Ama maalesef bir taraftan da batının kuralcılığı, yani 3 milyon nüfuslu Norveç'in yaptığı sağlık sistemindeki açıklarla biz de aynı şekilde muhatap kalıyoruz. Evet. Oradaki hekimin yükümlülükleri, burada da hekim açısından yükümlülük. Bir bakıvermek, evet, bize yakışanı budur. Evet. Ama ben bir bakıverirken buradan kaynaklanacak evraktan, bilmem nereden açığımı arayan, işte tazminat davası konu olabilecek bir avukatın tavrı da maalesef doğu toplumuna değil batı toplumuna has işler olmuş oluyor. Evet. Mesele bu. Ya buraya uyacağız ya buraya uyacağız. Evet. Sistem hani biraz daha kuralcı, biraz daha kurumsal yapıları önemsiyorsa bu da böyle ya olacak.
Kurallar sadece bu kurallar iş zorlaşsın diye konulan kurallar değil. Bilakis hizmet alanları, o çocuğu da velisini de koruyan kurallar. Yani her çocuğun istediği yerde gidip muayene olabildiği bir ortam güvenli bir ortam değildir. Yani bu doğru da değildir. Hekim açısından hiç güvenli değildir zaten. Yani evet, hekimi de yükümlü kaldı.
Kurallara uyacağız. Bu mesele budur. Burada dediğim gibi kızacak mızacak yani, bir durum da yok.
O çocuk okuldan da kaçmış olabilir. Yani şimdi bunu ben nasıl bilebilirim? Evet. Yani burada ben zaten bir gayri resmilik başlamış, bir suç başlamış. Ben orada o suça bilakis destek olmuş oluyorum.
Burada kolu kırılmış, işte suyla haşlanmış, yanmış, acil vakalardan bahsetmiyoruz.
Acilde zaten kişinin kimliği... O yani
bunu ayıralım, yok vurgulayalım diye söylüyorum.
O bambaşka
özellikle
bir şeydir. Acil sağlık hizmetinde bir kişinin insan olması yeterlidir.
benim işim acele, bir ilaç yazdırıp gideceğim. Sırada 10 kişi var. Hocam yastan da gitsen, onlardan izin alıp mı geleyim, nasıl yapalım demiş.
Bu bir hak ihlalidir. Bir kişiden genelde şöyle oluyor. 10 kişi var sırada.
İlk birinciden izin alınıyor.
Birinciden şimdi izin alınıyor. İçeri giriliyor. Ben şimdi diyorum ki mesela sıranızı bekleyin. Ya acelem var. Ben size şey aldım.
Müsaade aldım.
Müsaade aldım. Yalnız bir sorun var. O bir kişinin sırasından müsaade almadınız. Yani orada 10 kişinin sırası da kaydı.
O birinci kişi çıkıp 10. sıraya geçecekse problem yok.
Şimdi o birinci kişinin çıkıp onun yerine girip o birinci kişinin en sona geçmesi lazım. Burada şimdi 10 kişiden de izin alması gerekir. Şimdi ben şu söze nasıl güvenebilirim? Ben onunla da sordum, izin verdiler. Ya insanların, onların da işi var. O da gebe mesela, yaşlı. O da evinde çocuğunu bırakmış gelmiş. Yani herkesin acelesi var. Ha burada gerçekten insani durumlarda oluyor yani. Acelesi var adamın. Ya burada mümkün olduğunca kendisini programlayıp gelmesi lazım. Randevu diye bir şey var. Bunu daha önceden niye düşünmedim? Ha kriz durumunda hiçbir hekim arkadaş da yani şey davranmaz yani.
Kabul ediyoruz tabii, yani insani sebepler
tabii
var.
Tabii ya, vatandaşımız da öyle. Vatandaş da yani ölsen de yazdırmam demiyor yani. Mutlaka sırasını veriyor ama burada mümkün olduğunca ricacı diller kullanmak lazım. Yani zorlayıcı, yazmak zorundasın, kavga çıkaran, gürültü. Zaten onunla konuşana kadar 10 kişilik sıra geçiyor yani kişilerle. Burada tartışmalara girmemek lazım. Olmuyorsa sıraya geçmek lazım yani.
Kurallara uyalım.
Evet.
Peki hocam, aile hekimlerinin hepsi 8'de işe başlamıyor mu? Gittik 8.35'ti, hekim yok yerinde, ne olacak? Kime şikayet edelim?
Şimdi aile hekimlerinin kapılarının yan tarafında haftanın hangi saatlerinde çalıştıkları asılı.
Sabit değil mi?
Esnek mesai diye bir kavram var.
Nasıl yani hocam?
Aile hekimliklerinin sınıfları var. A, B, C, D grupları var. Mesela B grubundaki bir hekime diyor ki müdürlük, sabah 7 ile akşam 4 arasında yapacaksın.
B grubu derken bir ayrım mı bu? Yani rastgele bölünmüş bir şey mi? A'da asiller, B'de ikinci kaliteler mi var?
Yok, hizmetin kalitesi bu.
Ha peki.
Burada. Mesela biz B sınıfı bir aile hekimliğiz. Ben pazartesi günü sabah 7'de gidiyorum, açıyorum ASM'yi. Akşam saat 16'da bitiriyorum mesaimi.
Peki.
Başka bir günde başka bir arkadaşım 9'da açıyor, 18'de bitiriyor mesela. Yani ne yapmış oluyoruz böylece? Sağlık ocağı demeyelim yani ASM, aile sağlığı merkezi.
Severiz ama sağlık ocağı da iyi
evet,
tabir
evet.
Ki.
O da Nusret Hoca'nın bir şeyiydi Türkiye'nin sistemini. Sabah 7'de açılması, akşam da 18'de kapanması. Bunu aslında bakanlık ne için yaptı? Vatandaş mesaiden sonra da işini görebilsin veya mesaiye gitmeden önce de işini görebilsin diye yaptı.
Şimdi hocam şu mu benim anladığım? Benim aile hekimim yoksa bile o ocak 7'de açılıyor mu garanti?
7'de açılıyor evet.
Bütün ASM'ler 7'de açılır, 16'da mı kapanır?
Hepsi değildir. Yani B sınıfı mesela böyle, B sınıfı nasıl diyelim orada, özet şu. Belirli bir saat esnek mesai yapmak zorunda her birim.
Peki şöyle, benim aile hekim Ahmet Bey, o gün siz 7'de açmışsınız. Ben 7'yi çeyrek geçe gelip size muayene olabiliyor muyum?
Olamazsınız. Resmi olarak olmak zorunda değil. Ben sizi muayene etmek zorunda değilim. Herkes kendi bu ne içindir? Bana kayıtlı hastalar haftalık o ilaç yazdıracaksa veya bir işi varsa kendini ona göre programlasın diye biz onu...
A sınıfında durum ne peki?
O da aynı şekilde esnek mesai yapıyor.
Yani D sınıfı ne mesela?
Örnek veriyorum ya, ben işten 5'te çıkıyorum. Ya gidiyorum, hekimin 18'de çıktığı gün hangisi? Gidiyorum 5.30'da mesela muayene olabiliyorum. Böyle olması gerekiyor.
Bu veya demek esnek
veya mesaiye peki. Giderken 7.30'da gel, 8'de gel. Mesela orada mağdur da olmamış oluyor hem vatandaş. Tabii ama şunu da bir vurgulamak lazım. Yani esnek mesai tamam birer saat uzatıyor baştan ve sondan ama çok da efektif kullanılmıyor.
Niye
yani,
hocam?
Ya çünkü hekim yani yolda işte geç kalıyor vesaire, sabah 7'de özellikle kışın mesela. Sabah 7 imsaktan bile şey oluyor yani. Yani mesela çok karanlık yani, gerçekten o da garip bir durum. Bana göre yani kışın ve yazın farklı olmalı esneğin mantığı. Yani çünkü kışın hakikaten sabahın 6'sında kimseyi göremiyorsunuz ki. İş yerleri de kendini ona göre ayarlıyor. Yani dolayısıyla efektif, daha efektif kullanılabilir.
Peki. Abdullah hocam
özetle o şey tablosu önemlidir. Her hekimin kapısında
cep telefonunuza bir resmini çekin,
aynen
saklayın.
Aynen öyle. Hangi saatlerde orada olduğu belli.
Hocam böyle hastalarla WhatsApp grubu falan da kuruyor musunuz şimdi?
Yok, kurmuyoruz.
Gerçi 4000 kişi biraz zor olur ama. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes At programına hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konumuz Doktor Abdullah Uçar. Kendisi aile sağlığı merkezleri, aile hekimlerinden. Hoş bir tabir değil ama Abdullah hocam, sizin bulduğunuz isim aile hekimlerini kullanmak kılavuz diyor Abdullah hocamız bunu, ama biz kıymetli aile hekimlerimizden istifadenin azamiye çıkarılması için yapılması gereken tavsiyeler diye çevirelim bunu inşallah. Şimdi ilk bölümde Abdullah hocam genel girişte yapmıştık, yani aile hekimi sistemi nedir ve nasıl olur diye özellikle birkaç pratik tavsiyemiz olmuş idi dinleyenlerimize. E-Devlet, E-Nabız sistemi üzerinden aile hekiminin seçilip değiştirilmesi mevzundan bahsetmiş idik. İkili ilişkilerde sempatik kanalların kullanılması, tatlı dil herkesi deliğinden çıkarır demiş idik. Bunları vurgulamış idik. Esnek mesaiden bahsetmiş idik. Şimdi bir sorumuz daha var. Bu zaman yönetimi diye ayırmıştık bunu konu başlıkları arasında. Hekimin yerinde olup olmadığını nereden bileceğiz bu esnek mesai uygulamalarında? Mesela normalde mesai 5'te bitiyor ama bizim aile hekimi o gün 7'de gelmiş, 4'te gitmiş. Biz 4.40'da gittik, muayene olamadık. Ne olacak şimdi?
Şimdi hekimler zaten rutin takvimlerini randevu sistemine giriyorlar. Ona göre kişiler mesela hakikaten...
Bir internetten randevu sistemi var hocam?
Evet. Aile hekimlerinde aynı uzman hekimler gibi randevu sistemine takvimlerini giriyorlar. Mesela vatandaş orada özel bir saatte bir işi var. Ona göre kendini programlayıp randevusunu alıp gelebilir. Hekimi oradadır o saatte. Eğer diyelim izin aldı veya orada yok, onun yerine mutlaka biri vekalet eder. Yani izin aldıysa bile.
Peki izin almanın ötesi, mesela bizim aile hekim bugün 7.4'çüymüş, çıkmış.
Evet.
Saat 4.30.
Evet.
Diğer aile hekimleri bana bakmak zorunda
Hayır.
mı?
Özeti odur. Herkes kendi aile hekiminden hizmet alacak.
Yıllık izinlerde diğer hekimlere gidebiliyorum.
Tabii
öyle
ki.
Yani, resmi izinlerde veya öyle mi demek?
Evet evet, resmi izinler. Mesela hastalık izni de olabilir. Yani rapor aldı kişi, hasta. Onun yerine ilçe sağlık müdürlüğü birine vekalet veriyor. Yani bunun hastalarına bu bakacak.
Ha, net yani, lütfen bakmayacak.
Yok bana. Yok orada... hayır lütfen.
Peki ona da yazık günah, 4000'den 8000'e çıktı adam bir anda.
Hayır, ona göre ücretini alıyor ama kişi.
Ha,
yani
iyi.
O verdiği hizmetin karşılığını alıyor.
Bir ekstralığı var yani onun
bu
açısından.
Bu bir iş
da
veriliyor ama burada ücret alınmış oluyor. Dolayısıyla gayet normal hizmet devam ediyor.
Peki. Şimdi Abdullah hocam, uzunca bir rapor kısmı var. Sizin hassas noktanız olduğunu bildiğim için birkaç soruyu Tabii. toparlamak isterim.
Rapor bizim dilimizin en çok yandığı alan.
Hocam bu rapor mevzu hep yanlış anlaşılır. Rapor bir izin çeşidi midir? İdari bir izin çeşidi midir? Yıllık izin kadar böyle kazanılmış hak mıdır? Rapor verme konusunda hekim ne hisseder, hasta ne hisseder? Bir yazı verseniz ne olur hocamlar, gelecek evet. Abdullah abi, bekleyiniz. İstirahat raporu.
Evet.
Ve buna hastalık ne diye çevirmek lazım? Resmiyetteki raporun karşısında hocam bu.
İstirahat raporu.
Şöyle, ateş öksürük şikayetiyle geldim. Hı-hı. Doktorun beni muayene etti. Zatürre olmuşsunuz. İlaçları alın ama dinlenmeden geçmez dedi. Evet. Bunda da istirahat raporu mu resmi
aynen
kayıt?
Aynen öyledir. Yani burada tıbbi olarak bu kişinin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Eğer çalışırsa bu hastalık daha kötü hale gelebilir. İlerleyeceği
anlamına gelir. İlerleyebilir.
Mesela adam mermer işçisi. Yani bronşit başlangıcı var. Yani bu kişi zatürreye ilerleyebilir işte. Pnömoni olabilir. Hmm. Yani siz buna bir günlük, iki günlük veya artık hekimin oradaki klinik takdirine göre.
Peki burada bir hak söz konusu mu hocam? Şimdi ben geldim evet. Dedim ki hocam bademcik iltihabı olmuşum. Size tamam ilacı yazdınız. O güle güle geçmiş olsun. E tamam çalışabilirsiniz. Ne iş yapıyor? İşte memuriyet vesaire gibi. Ya hocam ben biliyorum ben yatıp uyumazsam işte istirahat etmezsem düzelmem. Siz bana 3 gün rapor yazı verin dedim. Siz hekim olarak gerekli görmediniz. Ben hasta olarak kendimi biliyorum. Dinle, evet. Buyurun.
Bu zor bir konu. Zor olması şundan kaynaklanıyor. Her bademcik iltihabı herkeste aynı etkiyi yapmıyor.
Ha yani benim de haklılık payım var yani. Öyle
sizin
dediniz.
De haklılık payınız var. Çünkü aynı ateş herkese aynı oranda yıkmıyor. Kimi insan mesela hastalığın en zirve halinde bile gayet dinç.
Gül oynuyor, işine gücüne bakıyor.
Hafif acıyor boğazım falan diyebiliyor yani. Gayet iş yapabilir. Ama kimisi de yıkılıyor yani. Gerçekten o kişiye siz yani o raporu vermediğiniz zaman kişi perişan bir pozisyona giriyor.
O daha anlık da... duruma göre evet. Hekimin resmi bilgiler ve takdir hakkını anladım.
Şimdi burada biz bu bulguları işte kaydediyoruz. Yani bu kişinin genel tıpta genel durum diye bir ifade vardır evet. Malumunuz.
Nereye yani çekseniz oraya
genel durum aslında hekimin kanaatidir oradaki. Zaten biz aslında robot veya bilgisayar programı da olabilirdik. Yani her şeye girdiğinizde böyle sonuç veren. Hekimliği insanların yapmış olmasının sebeplerinden
hikmetli
biri de bu.
Hikmetli iş yapmanın gerektiği.
Evet yani hikmetin gerektirdiği şeylerden biri de bu. İnsanın o klinik duruşunu yani pozisyonunu, o hastalığın nereye doğru evrileceğine dair de bir fikir yürütebiliyoruz. Dolayısıyla tabii hekimler burada rapor konusunda çekimserler genel olarak. Çünkü çok istismar edilen bir alan. Burada rapor şey gibi görülüyor. Rapor hakkı. Yani ne demek o? Mesela 3 işçinin çalıştığı bir birimde 2 işçi hasta olmuş. 3. işçi bana şu taleple gelebiliyor. Ya 2 arkadaşım zaten 3'er gün rapor aldılar. Bana da 3 gün rapor hakkı doğdu.
Vay.
Allah Allah.
Hastalık yok ama hak var.
Evet evet. Aslında kötü niyet de yok burada. Yani sistemi bilmemekten kaynaklanıyor. Rapor dediğimiz şey kişinin hastalığı kötüleşmesin. İyileşmeye doğru seyretsin diye klinik tanıya göre hekimin öngördüğü bir şeydir. Bir dinlenme süresidir bu. Bu kişilerin iznine ekleyecekleri bir şey değildir. Öğretmenlerin mazeret izni yerine kullanacağı bir şey değildir.
Şimdi
amirlerinin ya ben yalan söyleyemiyorum devlete karşı. Senin de madem böyle bir özel işin var git doktora bir rapor al. Bu devlet düzeni içerisinde etik de değildir. Böyle bir şey, bu talep meşru da değildir.
Şimdi hocam bunun gerçekten çok boyutu var. Düşünülerek yapıldığında. Evet. Hani eğer devlet memurlarının çoğu boşuna maaş alan kadro evet. fazlası tiplerse, 10 memurun iş yapacağı iş 38 memur tarafından yapılıyorsa, 37 ve 38. memura siz haksız bir rapor verip memleketine izne gitmelerine sebep olsanız, evet kanuni olarak suç ama kul hakkı ihlali yoktur burada denilebilir. Ama evet. 10 memuru yapacağı iş var, 10 memurluk iş var, 10 memur var orada. İkisine rapor yazıldığında 8 ile helalleşmek evet. gerekecek bir kere.
Ya ülkemizde bu maalesef bir genel şeye de dönüşmüş vaziyette. Sanki işin hallolmayınca izin alamazsan doktor bingo. Yani oraya git hemen raporunu düzenlesin. Böyle bir şey yok. Bu yani tabirimi mazur görün ama gerçekten söylüyorum bu bir ahlaksızlıktır. Yani böyle tıbbi bir endikasyon olmadan, bir gereklilik doğmadan yani tıbbi gereklilik olmadan gidip yani bana 5 gün rapor ver ben memleketime gideceğim. Bu talep ahlaksızlıktır. Yasa zaten şunu düşünmüş. Siz niye memleketinize gidiyor olabilirsiniz?
Ya babam siz, hasta.
Cenazeniz vardır, babanız hastadır, anneniz bir şey olmuş. Çocuğun ateşi çıkmıştır. Burada 657 sayılı kanun size 10 güne kadar zaten amir inisiyatifinde mazeret izni tanır. Mesela burada en mağdur olanlardan kesimlerden biri öğretmenler. Gerçekten zor durumda kalabiliyorlar. Neden? Çünkü öğretmenlerin izin hakları yok. Onlar yaz tatili yaptıkları için yıl içerisinde hiçbir izin verilmiyor. Yalnız çocuğunun ateşi çıktığı zaman da müdür beyler çok ketum davranıyorlar. Yani öğretmene mesela iznini vermiyor. Halbuki 10 günlük mazeret izni hakkı var bu kişinin. Yani annesi ya hastalanmış olabilir bu kişinin. 2 gün refakat edebilir onun yanında. Bu izinler neredeyse 657 sayılı kanun içerisinde amirler tarafından hiç kullanılmıyor diyebilirim. Yani affedersiniz bir keresinde müftü göndermişti beni bir personeli için yani çok utandım yani. Ya bu kişi olacak, olacak
kul hakkı.
Ya olacak tamam. iş değil yani. Olacak iş değil. Burada kötü niyet de yok. Ben bilmediğini de düşünüyorum. Yani burada hani bunun bir ihlal olduğunu, bunun yani vatandaşın hakkına girmek olduğunu. Sonuçta insanlar şöyle düşünsünler. Haksız yere aldıkları bir rapor karşılığında maaşlarından o güne düşen parayı tekrar mesela devlete vermeyi hiç düşünürler mi mesela?
Düşünsene, böyle bir mekanizma yok zaten.
Böyle bir şey olsa ne olurdu? O rapor talepleri birden su gibi kesilirdi. Yani hiç, çünkü niye? İşin ucu bambaşka bir yere çıkıyor. Burada ne olmuş oluyor? Kişi şöyle yapmış oluyor. Ben hem işimi göreyim, yani rahat edeyim, gideyim tatil yapayım, tatilimi uzatayım veya hem de maaşımı almaya devam edeyim. Böyle bir şey olamaz. Yani hem de kamunun hakkına giriyoruz. Muhatabımız da yok helallik dileyecek.
81 milyon.
Evet. Muhatabımız da yok. Bu çok
bir
önemli
de dediğim gibi müftülük yönüne benim de birkaç şahit olduğum hadise. Ümre'ye gideceğiz hocam. Yıllık iznin bitmiş. Sen bir rapor yazıver. Sen Ümre'ye gitme arkadaş.
Evet. Evet.
Sen Ümre'ye gitme. Sen burada çalış. Ya Allah kabul etsin. Helal kazanç temini.
Aynen öyle. Aynen öyle. Kaldı ki uzun süreli bir şeyler olacaksa devlet ücretsiz izin hakkı da veriyor. Yani çünkü aksi halde kamunun hakkına giriyoruz.
Şimdi Abdullah Hocam, bu sorular sanıyorum sizin bize derleyip getirdiğiniz 4 tane soruyu arka arkaya okutacağım. Aslında cevabı genel manada vermiş olduk ama. Öğretmenim çocuk hasta, okuldaki müdür izin vermiyor, rapor almayayım da ne yapayım? Polisim, nişanım var, amirim izin vermiyor, rapor almak istiyorum. Askerden geldim 5 günlüğüne izne, burnum çok akıyor, 5 günde rapor verseniz burada kalsam olmaz mı? 34 haftalık gebeğim, bel ağrısından ölüyorum. Aile hekimine gittim, istirahat raporu vermedi. Ben bu halde nasıl çalışacağım? Evet. Soruların hepsi aynı yere gidiyor.
Evet, yani burada mesela özel sorulardan biri şu. 34 haftalık gebenin problemi. Mesela
bu tıbbi bir hastalık aslında, burada verilir.
Burada mesela sorduğunuz şeyler olan şeyler. Yani senaryo değil bunlar. Mesela 34 haftalık gebeyim, belim çok ağrıyor. Ben hakikaten nasıl çalışacağım? Doğru, çok haklı.
Subjektif bir şey veririz raporu, kamusunda
yani,
bir şey yok.
Gerçekten pozisyon da belli. Ağrı, çünkü bel ağrısı gayet beklenen bir şey o pozisyonda ve gerçekten gebeliği tehdit de ediyor olabilir. Lakin bir sorun var. Zaten yasa bunu öngörerek 32. haftadan itibaren...
Ha öyle mi? Evet. Ben çok insani yaklaşmıştım. Evet. Verecektim raporu ya, Abdullah.
İzin hakkı verdi zaten gebelere bunu öngörerek.
Niye kullandı? Doğum sonrasına kalsın.
Çünkü doğum sonrasına kalsın. Şimdi böyle diyor mesela gebemiz, diyor ki ben o hakkımı daha sonra kullanacaktım. Ama bak işte bunu öngörerek zaten sana bu izin verildi. Hmm. Yani senin 32. haftada belinin ağrıyacağı, artık öğretmenlikte zorlanacağın, nöbet tutamayacağın teneffüs aralarında bunu öngördüğümüz için verildi. Bunu dolayısıyla ben sonra kullanacağım diyerek işte başka bir rapor vereyim ben falan. Ya böyle bir şey olmamalı. Bunlar maalesef hoş olmayan da talepler.
Peki bu bile hoş değilmiş, diğerlerini hiç sormuyorum.
Biz tabii burada şöyle bir durum var. Ya kişiye gerçekten de öğretmen, şimdi o müdürü izin vermiyor. Gerçekten gebeliği tehdit eden tıbbi durum var. Yani hiçbir şey orada biz hekimiz. Yani bizim tek önceliğimiz sağlığın korunması. Yani burada hiç öyle bir durumda sorun olmaz. Yalnız burada bir konfor sorunu var. Ve 32 haftayı da geçmiş yani gibi.
İki satır dilekçe yazsa zaten devletler...
Yani biz şimdi polis kardeş, tamam nişanı var da ya bunu çözecek olan doktor değil. Ve ben burada rapor verirsem sahte bir şekilde ne olmuş olur? Devlete organize bir şekilde yalan söylemiş oluyoruz. E peki madem yalan söylüyoruz, niye doktor yalan söylüyor ki? Polis amiri yalan söylesin, bu kişi burada var da desin. Veya okul müdürü madem öğretmene git rapor al dedi. Böyle maalesef müdürlerden öğretmenler gelip diyor ya, müdürüm beni gönderdi. Şimdi müdür madem böyle gönderiyor, o zaman teklifi sunuyoruz hekim olarak. Tamam, sen git memleketine 5 gün boyunca, müdür seni var göstersin. Yani bu da dolandırıcılık. Mesela burada şey oluyor, hani ben devlete yalan söyleyemem, hekim söylesin. Ya böyle bir şey olabilir mi?
Oluyor, bu pencereden bakınca mesaj anlaşıldı
Abdullah
Hocam.
Çok farklı yani, hepimiz bu devletin parçasıyız. Yani hep de malumunuz yani, devlet, millet olguları bizim için çok değerli. Dolayısıyla devletimize işte canımız feda vesaire diyene kadar buralarda dürüst davranmak çok daha değerli.
Kabul ettik hocam. Şimdi biraz daha teknik bir mevzuya girelim. Kolay bir soru sorayım size. İşe giriş raporları sağlık ekip, aile sağlığı merkezlerinden alınabiliyor mu?
Hocam işe giriş raporları, bununla ilgili bir yasa var. Kanun var yani, müstakil bir kanun var. 6331. Bu kanuna göre bir kişi işe girerken iş yerinin patronu, yani oranın sahibi, işveren, kendisi bu işçinin bütün tetkiklerini ve giriş raporlarını düzenletmek zorunda. Kime düzenletmek zorunda? Bir, ortak sağlık güvenlik biriminden hizmet almak durumunda. Buna OSGB deniyor. Şu anda İstanbul genelinde, dinleyenlerimiz mesela Google'a yazsınlar, işe girecek olanlar mesela, OSGB, bir sürü OSGB, ortak sağlık güvenlik birimi. Ne iş yapıyor bunlar? Kişinin gireceği işe özel olarak tetkikler yapıyorlar. Mesela kişi mermer dükkanında çalışacak. Ne olabilir?
Toz toprak için.
Evet. toz içerisinde çalışacak. Yani bu kişinin işe girerken akciğerlerinin bakılması lazım. Solunum fonksiyon testlerine. Amacı ne? Niye bakıyoruz? Şundan dolayı bakıyoruz. Kişi işe girdi. 5 yıl çalıştı. Kişide nefes darlığı gelişti. Şimdi bir soru var ortada. Bu kişi mahkemeye gitti. Tazminat isteyecek. İşverenim ben de. Peki, acaba benim işimden dolayı mı kaynaklandı bu kişinin
nefes
darlığı? Yoksa
daha girdiğinde de astım hastası mı?
Yoksa benden önce gittiği bir bakırcıda çalışmıştı. Ondan dolayı mı oldu? Şimdi sorumlu suç kimin? Dolayısıyla burada tazminatın sorumluluğunu, muhatabını bulmak için sistem herkese diyor ki girerken adama bakalım, çıkarken bakalım, aradaki farkı o işin sahibine biz atfedelim. Dolayısıyla bu aslında işvereni koruyan bir şey. Yani aile hekimleri şu anda işte biz basit işlerde, iş sınıfları ayrılıyor malumunuz. Tehlikeli sınıf, çok tehlikeli sınıf, az tehlikeli sınıf diye ayrılıyor. Az tehlikeli sınıfta 10 işçinin altı olan yerlerde İş raporu düzenleyebiliyoruz ama hekim burada düzenlemek zorunluluğu yine yok. Bu bir sorumluluktur. Yani gayet şunu diyebilir aile hekimleri. Bu ortak sağlık güvenlik biriminden alınacak.
Yani bunlar hani böyle özel hastaneye gider gibi OSGB'ye gidebiliyor muyum? Böyle bir
tabii,
bunların poliklinikleri mi var? Yani var?
Esas burada aslında şeyi şu oluşturuyor. Ciddi paralar tutuyor orada yapılan tetkikler. Bunu işverenin ödemesi gerekiyor. Ama maalesef işçilere yıkılıyor bu iş. Bu sefer işçiler de aile hekimlerine bana yar bana bir rapor yani. Böyle bir pozisyona dönüşmüş vaziyette. Bu sefer aile hekimleri de zor durumda kalıyor, işçiler de zor durumda kalıyorlar. Biz tabii çok kısıtlı olmak üzere veriyoruz. Yoksa mesela sanayide çalışacak, işte yemek firmasında çalışacak. Ya bunlar verilemez. Yani bunlar özel tahlillere...
Hepatit B midir, tabii, AIDS midir, tabii. Nedir bilemiyorsun.
Yani özel tahlillere ve tetkiklere tabi olması gereken şeyler.
Yani burada sadece benim menfaatim deyip geçmeyelim. Yaptığınız iş toplum sağlığına hizmet tabii, ediyor tabii. Olabilir. İşte bir mesela aklıma şu geldi. Şoför olsa rahatlıkla verilir gibi düşündüm. Ve bulaştırıcı hastalıklar. Bir şoförün bir riski yoktur prensip olarak. Ama evet. Şoförün de işte görme yetisi ne kadar, tabii. Epileptik nöbet geçiriyor mu, kalp problemi var mı?
Tabii.
40 kişiye emanet ediyorsunuz.
Bir de o işin risklerini aile hekimi bilmiyor ki. Yani bilmiyor derken biz ona göre bir eğitim almadık genel olarak.
Genel şimdi, kültür olarak ne biliyorsun
ama. Ben kaynakçılık yapacağım dediği an ben iş yeri hekimi değilim ki. Yani kaynakçının sağlık risklerinin eğitimini profesyonel olarak almadım. Bunu iş yeri hekimi aldı. Dolayısıyla o neyi hangi tetkik isteyeceğini daha iyi biliyor.
Peki. Ehliyet raporu aile hekiminden alınıyor mu hocam?
Ehliyet raporlarını düzenliyoruz. Tabii şunu kontrol ediyoruz. Yani kişinin mesela raporlu hastalıkları varsa, gözlük kullanıyorsa veya bizim yaptığımız muayenelerde bir defekt varsa ilgili uzmana sevk ediyoruz. Biz de onaylıyoruz raporunu. O uzman da onaylıyor.
Bu bütün aile hekimlerinin bu yetkisi var mı?
Var.
Yani kendi aile hekime gidip ben ehliyet raporu istiyorum diyebiliyorum.
İstiyorum diyebilir.
Ama o da şunu der. Baktım muayene ettim problem evet. Yok al güle güle. Ama yok senin işte gözünü memnun gözle
evet.
Sevk edebilir.
Aynen öyle. Yani gözler şüpheli. Mesela 50 yaşını geçmiş bir amcamız. Ya burada mesela bir kere nörolojik muayene gerekir. Çünkü refleksleri yerinde mi kişinin? Yani bunu biz tamamen yetkin değiliz. Biz yine basit muayeneyi yapıyoruz nörolojik olarak. Ama olası bir hukuki durumda neden sevk etmediğimiz sorulacak bilirkişi tarafından. Yani dolayısıyla...
Mesele de küçük değil yani. Değil. Refleksler zayıf. Bir kaza yaptın. 3 yaşında çocuğu ezdin öldürdün. Şimdi bu...
Ya bunlar çok büyük şeyler.
Hocam eziyet etme. Veriver raporu gidiverelim. Evet. Ne oluyor
ya,
yani bu
günde
işte?
Herkes dost. Orada bir sorunumuz yok. Yani mesele kötü gün söz konusu olduğu zaman herkes birbirine suç atmaya çalışıyor. Dolayısıyla işi usulüne göre yapmak herkesi koruyor.
Peki. Evlilik raporu veriyor musunuz hocam?
Evlilik raporlarını zaten biz veriyoruz. Yani başka bir yer vermiyor. Evlilik raporu almak isteyenler aile hekimliğine gelirken kan tahlili yaptırmış olmaları gerekiyor aile hekimliğinde. Bir de akciğer filmi çektirmiş olmaları gerekir. Ve bir vesikalık fotoğrafla geliyorlar raporlarına.
Kan tahlilleri hepsi sizde yapılan tahliller mi?
Kan tahlilleri özel olarak istenen tahliller. Yani rastgele tahliller istemiyoruz. Hı. Onu özellikle ASM'lerde yapıyoruz.
Ha yani sizde var geleceğim kanımı vereceğim. Tabii. İki gün sonra sonuç çıkacak.
Tabii. Ücretsiz bir şekilde bunu yaptırabilir kişi.
Neler yapıyorsunuz hocam? Neler bakılıyor?
Biz hemoglobin elektroforezi istiyoruz.
Talasemi taşıyıcı
vesaire. Bazı serolojik testler istiyoruz. Bunlarla birlikte kişide eğer bir taşıyıcılık yoksa ona göre raporunu veriyoruz.
Peki hocam şimdi konuşulacak çok konu başlığı var. Yani başlıkların yarısına bile gelemedik ama yine teknik yönetmenden uyarı geldi. Son 2 dakikamızmış.
Evet.
Son 2 dakika olarak basit bir soruyla müsaadenizle bitirmek istiyorum. Spor raporları mevzu var bir de.
Evet.
Özellikle hani bu nasıl olacak? Çocuklarla ilgili raporlar var. Lisanslı, lisanssız yapılacaklar evet. Var. Satranç içinde rapor istendiğini duymuş
şimdi
idik.
Çok önemli bir şey söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir sürü spor tesisi var. Şimdi burada maalesef iş bilmeyen yöneticiler bütün velileri, bütün çocukları aile hekimliklerine gidin spor raporu alın diye yönlendiriyorlar. Burada bir sorun var. Sorun şu. Eğer bir spor dalında lisanslı sporcu olmayacaksanız, Yani siz gittiniz belediyenin bir spor tesisinde yüzmeyi öğreneceksiniz. Ya da
3 ay amatör yüzme.
Evet gibi amatör, yani bir lisanslı bir şey yapmıyorsunuz. Burada sağlık raporu yasal olarak gerekli değildir. Kişinin kendi beyanı yeterlidir. Yani mesela çocuk gidecek paten oynayacak, kayacak işte belediyenin tesisinde. Şimdi burada ailenin bu çocuğun işte şeyi yoktur. Yani bir sağlık problemi yoktur. Tanısı konulmuş bir problem.
Beyanı.
Yok. Beyanı yeterlidir. Velinin beyanı. Ama kişi lisanslı spor yapacaksa burada sağlık raporu gerekir. Peki kim verir bu sağlık raporunu? Şimdi biz niye sporcuya sağlık raporu veriyoruz? Ya futbol oynarken maçın yarısında kalp krizi geçirmesin diye sağlık raporu veriyoruz. Hakikaten adam elverişli.
Sağda öldüğü hikayeleri
evet,
var.
Bunlar oluyor. Ve yeni bir haber de yayınlandı bununla ilgili mesela. Yani kişi vefat etti genç yaşta. Şimdi aile dedi ki hekim bize söylemedi böyle bir risk olduğunu. Peki soru. Aile hekimi bir tetkik yapmadan bunları nasıl bilebilir? Mümkün mü? Bizim mesela elimizde bir BT cihazımız yok, bir efor testimiz yok. Ben koşu, 100 metre koşuculuğu yapan, yüksek atlama yapacak olan birisine...
Bu bahsettiğiniz hadise ne? Çocuk mu, büyük mü, amatör mü, profesyonel mi?
Yani yetişkin. Yetişkin yaşta birisi mesela kardiyolojik problemi sebebiyle vefat ediyor. Ani ölümler oluyor biliyorsunuz evet, sporcularda böyle durumlarda. Dolayısıyla burada mesela herkes ne yapıyor? Suçu birine atmaya, sorumluluğu birine yüklemeye çalışıyor. Aile hekimleri genel olarak spor raporu vermeye mesafeliler. Yani bu konuda çünkü istenecek raporlar da esasen heyet raporu gibi birçok branştan geçmesi gerekiyor.
Ya en azından tam teşekkülü kardiyoloji evet, yani.
Yani çocuk milli yani, sporcu olacak, gidecek güreş oynayacak.
Ya bunlar kabul. Bunlar da zaten istensin ve isteniyor da.
Zaten,
bu ara formlar sıkıntılı.
Hocam şöyle mesela satranç oynamak için spor raporu isteniyor. Şimdi satranç oynamak için kardiyoloji...
Rapor lazım da o gönderen arkadaşa işte, psikiyatri raporu lazım.
Şimdi satranç oynayacak bir çocuğa kardiyoloji raporu gerekmez. Yani bu da saçma bir şeydir.
Mantıken
hani,
gerekmez.
Hani biz burada şöyle bir şey de yapamayız yani aile hekimi olarak. Ya bu çocuk satranç oynayacak. Ya bunu mesela ne olarak değerlendirebiliriz ki? Burada satrancın çocuğa sağlık yan etkileri nelerdir? Bunları da değerlendirebiliriz. Dolayısıyla hekim kanaat raporu verebiliriz burada. Hekime kalmış yine tabii. Kimi hekim de der ki ben güvenemiyorum. Yani şu sağlık riski doğabilir. Tamam yani.
Ne olacak heyecandan kalp krizi
geçirmiyorum. Yani onu tabii şey yapabilir ama benim uygulamamda ben satranç oynayacak bir çocuğu sevk etmiyorum. Yani ben de hekimim. Bunu değerlendirebilirim.
İsteniyor mu sahiden satranç için de böyle
evet,
bir...
Evet isteniyor maalesef.
Çok enteresan. Maalesef. Adı yani, spor diye mi geçiyor?
Tabii adı spor olan her şey için bu geçerli.
Çok enteresan.
Yani çok yani durma sporu olsa onun için bile yani isteyecekler neredeyse. Ve bu aşırı bir talebe dönüşmüş vaziyette. Dediğim gibi lisanssız sporlarda beyan yeterlidir. Rapor gereksizdir. Boşuna para da harcamasın yani dinleyenlerimiz. Çünkü tahliller yaptırıyorlar.
Ama aile hekimi olarak ben taşın altına elini sokmak istemem diyorsunuz haklı olarak.
Tabii ki. Yani çünkü burada kişinin sağlığı önemli. Gerçekten profesyonel anlamda bir şey de yapılacaksa elbette...
Her şey profesyonel yapılsın.
Evet. Yani her şeyle öyle olması gerekir.
Peki Abdullah Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftaki program konumuz Abdullah Uçar Bey'le yine böyle çok muhabbetli bir program geçirdik. İnşallah faydalı bilgiler verdiğimizi ümit ediyoruz. Soruların yarısı kaldı. İnşallah tez vakitte bir ay iki ay sonra bunu bir tekrarlayalım Abdullah Hocam. Soruları bitirelim inşallah. Ama o arada bu sorular çoğalır gibi geliyor bana. Sanki evet, her ayın bir haftasını, iki ayın bir haftasını böyle bir teknik meselelere ayıracağız evet, gibi gözüküyor.
Esasen hocam bu soruların çoğu yani bizzat yaşadığımız olaylardan damıtılmış sorular. Herkese tek tek anlatmak yerine yani siz de Allah'a razı olsun fırsat verdiniz.
Estağfurullah.
Yani ortak bir platformda insanlara usulü anlatmak üzere derdiniz.
O zaman Abdullah Hocam aile hekimliği olarak yaptığınız o 4000 kişilik kitleye Erkam Radyo arşiv bir nefes saat evet, programı diye girin. Tarih yazınca sizin cevaplar çıkıyor diye.
İnşallah hocam. Allah
hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Gördük sizi buralara kadar. İnşallah sizi tekrar misafir etmek isteriz.
İnşallah.
Sevgili dinleyenlerimiz Abdullah Uçar Bey'le yapmış olduğumuz aile sağlığı merkezleri nasıl çalışır konseptli programımız burada sona ermiştir. Kalın sağlıcakla.